Ayrım 52.
Stepan Trofimovich onu görerek sahnenin önüne kadar geldi. Genç kuşağın heyecanı eskisi gibi temiz ve parlak ama güzelliğin biçimi bakımından yanılıyorlar diyen ben değil miydim? Bu size yetmez mi? Öldürülen, aşağılamaya uğrayan bir babanın söylediklerine bakacak olursak, düşünce bakımından daha yansız olmak olanaklı değil midir? Niçin siz barışmak istemiyorsunuz? Ve birdenbire isterik bir biçimde ağlamaya başladı. Akan gözyaşlarını parmaklarıyla siliyordu. Ağlamaktan omuzları, göğsü sarsılıyordu. Dünyada her şeyi unutmuştu. Halkı bir korku aldı, hemen herkes yerinden kalktı. Yulia Mihailovna da çabucak yerinden fırladı, kocasının koluna girerek onu da koltuğundan kaldırmaya çalışıyordu. Önü alınamaz bir rezalet çıkmak üzereydi. Papaz okulu öğrencisi sevinçle bağırdı. Stepan Trofimovich, şimdi burada, kentte ve dolaylarında kürekten kaçmış kürek mahkumu Fetka dolaşıyor. Soyuyor, geçenlerde gene bir cinayet işledi. İzninizle sorayım. 15 yıl önce siz onu kumar borcunuzu ödemek için askere yazdırmasaydınız, şimdi yaşam savaşımı uğruna insanları boğazlar mıydı? Estetikçi bay, buna ne dersiniz? Bunu izleyen sahneyi betimleyeceğim. Birincisi bir alkış tufanı koptu. Herkes alkışlamıyordu. Alkışlayanlar salondakilerin 5'te biriydi ama şiddetle alkışlıyorlardı. Geri kalanlar çıkış kapılarına yöneldiler ama alkış tutanlar hep ileri sahneye doğru yürüdüğü için genel bir kargaşalık oldu. Bayanlar bağırışıyorlardı, kimi genç bayanlar ağlamaya başladılar ve eve gidelim diye tutturdular. Lempke oturduğu yerden ayağa kalkarak yabanıl bakışlarla durmadan çevresine bakınıyordu. Yulia Mihailovna bizde saltanat sürdüğü zamandan beri ilk kez ne yapacağını şaşırdı. Stepan Trofimovich'e gelince ilk anda papaz okulu öğrencisinin sözleri altında tam deyimiyle ezilmişti. Ama birdenbire iki elini halkın üzerinde gezdiriyormuş gibi havaya kaldırdı ve sesi çıktığınca bağırdı. Ayaklarımın tozunu silkeliyor ve lanet ediyorum. Son, son. Ve yüz geri dönerek kulislerin ardına doğru koştu. Bu sırada elini kolunu gözdağı verircesine sallıyordu. Öfkeliler, Verhovenski toplumu aşağıladı diye bağırıyorlardı. Üstelik arkasından koşmak bile istediler. Hiç değilse o dakikada ortalığı yatıştırmaya olanak yoktu ve birdenbire son bir felaket daha bir bomba gibi toplumun tepesinde patladı. Üçüncü konuşmacı, kulislerin arkasında durmadan yumruk sallayan manyak birdenbire sahneye fırladı. Görünüşü tam anlamıyla bir deliği andırıyordu. Yüzünde kendinden son derece güvenli, geniş bir gülümsemeyle heyecanlanan halkı süzüyordu ve herhalde kargaşalıktan memnundu. Böyle bir gürültü arasında konuşmak onu hiç şaşırtmıyor, tersine sevindiriyordu. Bu durum öyle göze çarpıyordu ki hemen dikkati üzerine çekti. Bu da nesi diye sorular yağmaya başladı. Bu da kim? Susun, bakalım ne söylemek istiyor. Manyak avazı çıktığınca, baylar diye tam sahnenin önünde durarak bağırdı. Sesi hemen hemen Karmazinov'un sesi gibi cırlak ve kadınsıydı. Ama soylu peltekliği yoktu. Baylar, 20 yıl önce Avrupa'nın yarısıyla savaşa başlarken Rusya, sivil ve gizli danışmanların önünde bir ülkü gibi duruyordu. Edebiyat sansüre hizmet ediyordu. Ordu baleye dönmüştü. Halksa vergi veriyor, kölelik kamçısı altında susuyordu. Yurtseverlik ölülerden dirilerden rüşvet almakla belli oluyordu. Rüşvet almayanlar asi sayılıyorlardı. Çünkü uyumu bozuyorlardı. Kayın ağacı fidanları düzene yardım için kullanılıyordu. Avrupa titriyordu. Ama Rusya yaşamının anlamsız bir yıl içinde hiçbir zaman böyle bir rezilliğe erişmemişti. Yumruğunu kaldırdı, sonsuz bir sevinç ve öfke içinde başının üstünde salladı, düşmanını paramparça ediyormuş gibi yere indirdi. Her yandan coşkun bir bağırış koptu, kulakları sağır eden bir alkış duyuldu. Artık salondakilerin hemen hemen yarısı alkışlıyordu. En masumlar bile kendilerini bu havaya kaptırmışlardı. Rusya herkesin gözü önünde lekeleniyordu. Böyle olunca hayranlıktan bağırmamaya olanak var mıydı? İşte bu iş, işte bu iş. Hayır, bu estetik değil. Manyak kendinden geçmiş devam ediyordu. O zamandan bu yana 27 yıl geçti. Üniversiteler açıldı ve çoğaldı. Safsata bir masal oldu. Subaylar kadrosunda binlerce eksik var. Demir yolları bütün sermayeleri yuttu ve ülkeyi örümcek ağı gibi kapladı. Öyle ki 15 yıl sonra belki bir yere gidilebilir. Köyler ara sıra yanıyor. Kentlerse belirlenen bir sıraya göre ve yangın mevsiminde yanıyor. Mahkemelerde kanunlara uymayan yargılamalar, jüri üyeleri ise ancak açlıktan ölecekleri zaman rüşvet alıyorlar. Köle köylüler özgür oldular ve eski derebeyleri yerine artık birbirlerine sopa çekiyorlar. Vodka, deniz ve okyanusları bütçeye yardım olsun diye içiliyor. Novgorod'da ise eski, yararsız Sofya'nın karşısına geçmiş düzensiz ve anlamsız bin yılın anısına tantanayla tunçtan koskocaman bir yuvarlak dikilmiştir. Avrupa kaşlarını çatıyor ve yeniden telaşlanmaya başlıyor. 15 yıl iyileştirme dönemi. Oysa Rusya hiçbir zaman anlamsızlık döneminin en gülünç zamanında bile bu duruma, kalabalığın uğultusu arasında son sözleri duymaya olanak yoktu. Gene yumruğunu kaldırdığı ve utkun bir tavırla yere indirdiği görülüyordu. Hayranlık bütün sınırları aşmıştı. Bağırıyor, el çırpıyor, hatta bayanlardan bazıları bağırıyorlardı. Yeter, daha iyisini söyleyemezsiniz. Sarhoş gibiydiler. Konuşmacı herkesi gözden geçiriyor ve sanki utkusunun sarhoşluğuna dalıyordu. Bir ara Lempke'nin sonsuz bir heyecan içinde birisine bir şey gösterdiğini gördüm. Yulia Mihailovna yanına koşup gelen prense sararmış bir yüzle bir şeyler anlatıyordu. Ama bu sırada yarı resmi 6 kişi kadar bir kalabalık kulislerin arkasından sahneye fırladı, konuşmacıyı yakalayıp içeri götürdüler. Anlamıyorum nasıl oldu da onların elinden kurtuldu. Gene sahnenin tam ucuna geldi ve yumruğunu sallayarak avazı çıktığınca bağırdı. Ama Rusya hiçbir zaman bu duruma... Ama onu yeniden sürüklemeye başladılar. 15 kişi kadar bir kalabalığın onu kurtarmak için sahneden değil de yan bölmeyi zorlayarak sahneye atıldığını gördüm. Bölme de sonunda devrildi. Sonra gözlerime inanamayarak kim bilir nereden sahneye kızı öğrencinin, Virginsky'nin akrabasının fırladığını gördüm. Koltuğunun altında gene aynı kağıt tomarı vardı. Gene öyle giyinmişti, gene öyle kırmızı yanaklı, gene öyle tombuldu. Çevresini de birkaç kadın ve birkaç erkekle sarmıştı. Can düşmanı lise öğrencisi de yanındaydı. Üstelik şu sözleri bile duydum. Baylar, mutsuz öğrencilerin acılarından söz etmeye ve onları her yerde protestoda bulunmak üzere kışkırtmaya geldim. Artık koşarak uzaklaştım. Bandımı çıkarıp cebime soktum. Bildiğim arka yollardan sokağa çıktım. Doğaldır ki her şeyden önce Stepan Trofimovic'e gidecektim. İkinci bölüm. Şölenin sonu. 1. Beni kabul etmedi. Odasına kapanmış yazıyordu. İkinci kez kapıyı çalıp seslenince kapı arkasından ''Dostum, ben her şeyi sona erdirdim. Kim benden daha fazlasını isteyebilir?'' diye cevap verdi. ''Siz hiçbir şeyi sona erdirmediniz. Yalnızca kargaşalığın çıkmasına neden oldunuz. Tanrı aşkına boş sözleri bırakıp kapıyı açın Stepan Trofimovic. Önlem almamız gerek. Olur ki buraya kadar gelir ve sizi aşağılarlar.'' Ona karşı sert, üstelik titiz davranmaya hakkım olduğunu sanıyordum. Onun herhangi bir aşırı çareye başvurmasından korkuyordum. Ama o bende şaşkınlık uyandıran sert bir tutum aldı. İlk aşağılamada siz bulunmayın öyleyse. Bütün geçmiştekiler için size teşekkür ederim ama yineliyorum. Bütün insanlarla, iyileriyle de kötüleriyle de ilgimi kestim. Şimdiye kadar kendisini bağışlanılmayacak biçimde unutmuş olduğum Darya Pavlovna'ya yazıyorum. Yarın isterseniz ona götürürsünüz, şimdi ise mersi. Stepan Trofimovic, sizi temin ederim ki sorun sizin sandığınızdan daha ciddi. Orada birisini parçaladığınızı sanıyorsunuz. Kimseyi parçalamadınız. Ah, çok kabaydım, nazik değildim, bunu üzüntüyle anımsıyorum. Darya Pavlovna'ya mektup yazmaya gerek yok. Hem şimdi siz ben olmadan ne yapabilirsiniz? Günlük yaşamda ne deneyiminiz var? Herhalde bir şeyler, gene bir şeyler tasarlıyorsunuzdur. Bir şeyler tasarlıyorsanız bir kez daha mahvolursunuz. Yerinden kalktı, tam kapının yanına geldi. Onlarla birlikte pek az bir zaman bulunmuş olduğunuz halde onların dil ve tavırları size de bulaşmış. Tanrı sizi bağışlasın dostum. Tanrı sizi korusun. Ama ben sizin kişiliğinizde hep iyi bir insan gördüm. Belki de siz Ruslarda olduğu gibi düşüncenizi belki de değiştirirsiniz zamanla. Deneyimsizliğimle ilgili değinmenize gelince size çok eski bir düşüncemi anımsatayım. Bizim Rusya'da ayrı bir bıkkınlık vererek tıpkı yazın sinekler gibi başkalarının deneyimsizliğine saldıran, kendilerinden başka herkesi deneyimsizlikle suçlayan sayısız insan vardır. Dostum, heyecan içinde olduğumu unutmayın ve bana azap vermeyin. Size her şey için mersi ve Karmazinov'un halkla vedalaştığı gibi vedalaşalım. Yani birbirimize elden geldiğince yüce ruhlulukla unutalım. Karmazinov eski okurlarına kendisini unutmaları için yalvarırken kurnazlık ediyordu. Bana gelince ben o kadar onurlu değilim ve her şeyden çok sizin yüreğinizin gençliğine güveniyorum. Benim gibi gereksiz bir ihtiyarı ne diye anımsayacaksınız? Dostum, geçen doğum günümde Nastasya'nın bana dilediği gibi çok yaşayın. Şu zavallı insanlar kimi vakit çok hoş şeyler söylerler. Felsefe de vardır söylediklerinde. Size fazla mutluluk dilemiyorum, canınızı sıkar. Felaket de dilemiyorum. Halk felsefesinin ardından yalnızca yineliyorum. Çok yaşayın. Pek fazla da can sıkıntısı çekmemeye çalışın. Bu gereksiz dileği de kendimden ekleyeyim. Hadi hoşça kalın, ciddi olarak hoşça kalın. Hem kapının önünde durmayın, açmam. Kapıdan uzaklaştı, ben de daha fazla bir şey elde edemedim. Heyecanına karşın akıcı, suskun, tumturaklı bir dille konuşuyor, herhalde etkilemeye çalışıyordu. Elbet bana kızıyor ve belki de dün sözünü ettiğim hasır örtülü arabalar ve açılan döşemeler yüzünden benden öc almak istiyordu. Gözyaşlarının bir çeşit utku kazanmasına karşın kendisini biraz gülünç bir duruma soktuğunu biliyordu. Oysa dostlarıyla görüşürken güzelliğe, biçimlerin ciddi olmasına Stepan Trofimovich kadar önem veren bir insan yoktu. Ah, ben onu suçlamıyorum. Bütün sarsıntılara karşın onda kalan titizlik ve alaycılık o zaman beni avutmuştu. Görünüşe göre her zamankinin tersine olarak bu kadar az değişen bir insan doğaldır ki o dakikada feci ya da olağanüstü bir şey yapmaya girişemezdi. O zaman böyle düşündüm ve Tanrım ne çok yanılmışım. Pek çok şey gözümden kaçmıştı. Olayları önleyerek Darya Pavlovna'ya yazdığı ve gerçekten de hemen ertesi günü onun eline geçen mektuptan ilk birkaç sayfayı buraya koyacağım. Çocuğum, elim titriyor ama her şeyi sona erdirdim. İnsanlarla yaptığım son çalışmada siz yoktunuz, gelmemekle de iyi ettiniz. Ama bizim karakter bakımından zayıf düşmüş Rusya'mızda dinç bir adam ayağa kalkmış, her yandan yağan ölüm fırtınalara bakmadan bu aptallara onların gerçek yanlarını, yani aptal olduklarını söylemiştir. O, bunlar serseriden başka bir şey değil, hepsi aptal. Onları nitelemek için söylenecek söz bu. Yazgım böyleymiş. Bu kentten sonsuza dek gidiyorum. Nereye gideceğimi de bilmiyorum. Sevdiklerim benden yüz çevirdiler. Ama siz masum ve temiz varlık, dediği dedik bir yüreğin iradesiyle yazgısını benim yazgımla birleştirmeye az kalan siz, belki de tasarlanan evlenmemizin arifesinde akan gözyaşlarıma tiksintiyle baktınız. Kim olursanız olun bana gülünç bir adama bakar gibi bakmadan yapamazdınız. Size, yalnız size yüreğimin son bağırtısını duyuruyorum. Bu benim size olan son borcumdur. Yalnız size olan borcum. Ne yazık ki kendisini unutamadığım o nankör, katı yürekli kadının size, herhalde her gün yinelediği gibi, bir nankör, aptal, görgüsüz, bencil bir insan olduğumu düşünmenizi hiçbir zaman istemem. Ve böyle süren tam dört büyük sayfa yazı. Onun açmam sözüne karşılık kapıya 3 kez yumruğumla vurduktan ve hemen bugün beni çağırmak üzere Nastasya'sını bana 3 kez göndereceğini ama bu sefer de artık gelmeyeceğimi bağırdıktan sonra onu kendi haline bırakarak doğruca Yulia Mihailovna'ya koştum. 2. Burada insanı çileden çıkaran bir sahneyle karşılaştım. Zavallı kadını göz göre göre aldatıyorlardı, bense bir şey yapamıyordum. Gerçekten de ona ne söyleyebilirdim? Artık kendime gelmiştim ve yalnızca bazı duygularım ve kuşkucu ön sezilerimden başka bir şeyim olmadığını anlayacak durumdaydım. Ama o kadar. Onu gözyaşları içinde buldum. Şakaklarına kolonya sürüyordu, önünde de bir bardak su vardı. Karşısında durmadan konuşan Pyotr Stepanovich ve sanki ağzına kilit vurulmuş gibi susan prens duruyordu. Yulia Mihailovna ağlayarak ve bağırarak Pyotr Stepanovich'i döneklikle suçluyordu. Bu sabahın bütün başarısızlığını, bütün rezilliğini, kısacası her şeyi Pyotr Stepanovich'in orada bulunmamasına yüklemesine şaştım. Ötekinde ise önemli bir değişiklik gözüme çarptı. Bir şeye pek üzülmüş gibi bir duruşu vardı. Çoğunlukla hiç ciddi görünmezdi. Kızdığı zamanlar bile, ki sık sık kızıyordu, hep gülerdi. Ah, o şimdi de kızgındı. Konuşması kaba, aldırmaz, öfkeli ve sabırsızdı. Sabahleyin erkenden rastlaşarak gittiği Gaganov'un evinde baş ağrısı ve mide bulantısından hastalandığını söyledi. Ne yazık ki zavallı kadın hala aldanmış olmayı o kadar istiyordu ki. Ortada duran en önemli sorun şuydu. Balo verilmeli mi, verilmemeli mi? Yani şölenin ikinci kısmının tamamını kaldırmalı mı, kaldırmamalı mı? Yulia Mihailovna deminki aşağılamalardan sonra hiçbir surette baloda bulunmak istemiyordu. Yani daha doğrusu buna hem de kesinlikle Pyotr Stepanovich'e zorlanmış olmak istiyordu. Ona bir kurtarıcıya bakar gibi bakıyordu ve herhalde o şimdi kalkıp gitseydi yatağa düşerdi. Ama o zaten gitmek istemiyordu. Bütün çabasıyla balonun verilmesini, Yulia Mihailovna'nın da kesinlikle orada bulunmasını istiyordu. Sanki ağlayacak ne var? Kesin bir sahne mi istiyorsunuz? Öfkenizi birisinden çıkarmak mı? Benden alın öfkenizi ama çabuk olun çünkü vakit geçiyor. Oysa hemen bir karar vermek gerek. Okumayla bozduk diyelim, baloyla düzeltiriz. İşte prens de aynı düşüncede. Evet, prens olmasaydı orada durumumuz ne olurdu? Prens önceleri baloyu olumlu bulmuyordu. Yani Yulia Mihailovna'nın gelmesine karşıydı, baloysa ne olursa olsun verilmeliydi. Ama 2-3 kez onun düşüncesi ileri sürülünce o da uygun buluyormuş gibi yavaş yavaş böğürmeye başladı. Pyotr Stepanovich'in ses tonunda sezilen aşırı saygısızlık da beni şaşırtmıştı. Daha sonra Yulia Mihailovna ile Pyotr Stepanovich arasında ilişki olduğu hakkında yayılan alçakça dedikoduya öfkeyle karşı çıkarım. Böyle bir şey yoktu, olamazdı da. Onun üzerindeki egemenliğine neden ta baştan beri var gücüyle ona çanak tutmasındaydı. Toplumu, bakanlığı etkilemek hususunda kurduğu hayalleri destekliyor, kendisi de ona hayaller yaratıyor, kaba bir biçimde ona karışıyordu, onu baştan ayağa bu ağlarla ördü ve sonunda onun için hava gibi gerekli olmaya başladı. Yulia Mihailovna beni görünce gözleri parlayarak bağırdı. İşte ona sorun, o da prens gibi bir dakika yanımdan ayrılmadı. Söyleyiniz, bu bana Andrei Antonovich'e olabilecek bütün kötülüğü yapmak için bir baltalama, alçakça, kurnazca hazırlanmış bir baltalama değil mi? Ah, onlar anlaşmışlar, onların bir planı varmış. Bu bir komplo, tam anlamıyla komplo. Gene her zamanki gibi coştunuz, kafanızda hep şiir. Ama ben bayım, adımı unutmuş gibi davrandı. Gelişine memnun oldum, o bize düşüncesini söylesin. Benim düşüncem diye hemen atıldım. Her bakımdan Yulia Mihailovna'nın düşüncesine uygundur. Baltalama apaçık. Size bu bandı getirdim Yulia Mihailovna. Balonun verilip verilmemesi doğaldır ki benim işim değil. Çünkü bu benim iradem dışında bir şey. Ama bir düzenleyici olarak ödevim bitmiştir. Ateşliliğimi hoş görün ama sağduyuma ve inancıma aykırı davranamam. Yulia Mihailovna ellerini açarak "Duydunuz ya, duydunuz ya" diye bağırdı. "Duydum ve size şunu söylemek isterim" diyerek bana döndü. "Öyle sanıyorum, hepiniz öyle bir şey yemiştiniz ki şimdi zayıflıyorsunuz. Bana göre bu kentte her zaman ve eskiden beri ola gelen bir şey olmuştur. Hangi baltalama? Çirkin, budalaca, rezilce bir şey oldu ama baltalama nerede? Bu Yulia Mihailovna'ya, onları şımartan, onları koruyan, bütün hırçınlıklarını bağışlayan Yulia Mihailovna'ya karşı mı baltalama? Yulia Mihailovna, bir aydan beri size durmadan yinelediğim neydi? Size ne söylemiştim? Peki neyinize gerekti bütün bu halk? Değersiz insanlarla ilişkide mi bulunmak gerekiyordu? Niye, niçin? Toplumu birleştirmek mi? Ama onlar birleşir mi, rica ederim? Bana ne zaman söylediniz? Tersini onaylayan sizdiniz, üstelik bunu istediniz. Açıklarım, öyle şaştım ki. Kendiniz bana bir sürü tuhaf insan getirmiştiniz. Tersini, sizinle tartıştım ama onaylamadım. Tuhaf insan getirmeye gelince evet getirdim. Ama onlar kendiliklerinden düzinelerle sizin yanınıza sokulduktan sonra, o da ancak son zamanlarda, yani edebiyat kadrili için, çünkü bu hüdükler olmadan bir şey yapamazsınız. Ama sizinle bahse girerim ki, bugün bunlar gibi 10 ya da 20 hüdüğü biletsiz içeri sokmuşlardır. Kesinlikle diye onayladım. İşte gördünüz mü, şimdi artık kabul ediyorsunuz. Anımsayınız, son zamanlarda buranın, yani bu kentin havası nasıldı? Her şey bir saygısızlığa, bir edepsizliğe bürünmüştü. Bu durmadan bağıran bir rezillikti. Peki kim kışkırtıyordu? Kim kendi otoritesiyle bunları örtbas ediyordu? Kim herkesi şaşkına çevirdi? Kim bütün bu ayak takımını öfkelendirdi? Buradaki ailelerin gizli yanları albümünüze resmedilmiştir. Şairlerinizin, ressamlarınızın başlarını okşayan siz değil misiniz? Papaz okulu öğrencisi yüksek bir memura sizin önünüzde sövmedi mi? Kocaman ziftli çizmeleriyle onun kızının giysisini kirletmedi mi? Öyleyse halkın size karşı oluşuna niçin şaşıyorsunuz? Peki ama bunların hepsini siz kendiniz... Ah Tanrım! Hayır efendim, ben size söyledim, biz tartıştık, işitiyor musunuz? Tartıştık. Siz yüzüme karşı yalan söylüyorsunuz. Elbette, bunu söylemek kolay. Şimdi size hıncınızı çıkarmak için bir kurban gerek. Hıncınızı benden alın. İyisi mi size konuşayım bay... Adımı bir türlü anımsamıyordu. Liputin'den başka hiçbir baltalama olmadığına inanıyorum. Bunu kanıtlarım ama önce Liputin'i çözümleyelim. O sersem Lebyatkin'in şiiriyle çıktı. Sizce bu bir baltalama mı? Biliyor musunuz, bu Liputin'e yalnız akıllıca bir şey gibi görünmüş olabilir. Ciddi söylüyorum, zekice bir şey. O tek herkesi, bu arada da koruyucusu Yulia Mihailovna'yı güldürmek için çıktı. İşte hepsi bu. İnanmıyor musunuz? Peki bir aydan beri burada olup bitenlere uygun değil mi bu? İsterseniz hepsini söyleyeyim. İnanın, başka koşullar altında bu belki de geçerdi. Kaba bir şaka, güçlü de ama gülünç değil mi, gülünç? Yulia Mihailovna büyük bir öfke içinde, "Nasıl? Liputin'in davranışını akıllıca bir davranış olarak mı kabul ediyorsunuz?" diye bağırdı. Böyle bir saçmayı, böyle bir anlamsızlığı, bu alçaklığı, bu rezilliği, bu kötü tasarıyı, oh, siz bunu özellikle söylüyorsunuz. Öyleyse bu baltalamada sizin de parmağınız var. Elbette, arkalarında oturuyordum, saklandım, bütün makineleri yönetiyordum. İyi ama ben baltalamaya karışmış olsaydım, hiç olmazsa bunu anlayın, bu iş yalnızca Liputin'le bitmezdi. Peki babamı sahneye çıkarmak kimin suçu? Dün sizi durduran kimdi? Daha dün. O gün çok espriliydi. Ona fazlasıyla güveniyordum ki, hem üstelik öyle tavırları var. Düşündüm ki o ve Karmazinov ve işte. Evet ve işte. Ama bütün espri gücüne karşın babam işi berbat etti. Onun böyle yüzüne gözüne bulaştıracağını önceden bilmiş olsaydım, gösterinize karşı hazırlanan kuşku götürmez baltalamaya karşın, dün herhalde size komplo hazırladığıma göre, kuşkusuz keçiyi sebze bahçesine salmaktan sizi vazgeçirmeye çalışmazdım, öyle değil mi?